Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 13. ayrım. Tate onun yanında kaldı. Saatler rüyada gibi geçiyordu. Bu hastaneler için çok olağandı. İnsanlar geliyor ve gidiyordu. Hemşireler kapıdan girip çıkarken karoların üzerinde lastik tabanlı ayakkabıların çıkardığı yumuşak ses duyuluyor. Aşırı kaynamış kahvenin kokusuyla keskin antiseptik kokusu, belirgin hastalık kokusunu pek bastıramıyordu. Ara sıra asansör kapıları açılıp kapandıkça hafif bir tıslama oluyordu. Sonra hafif ve sakin bir yağmur pencerelere vurmaya başladı. Tate, başı Matthew'nun omzuna yaslanmış kestiriyordu. Genç adamın gövdesi gerildiği anda uyandı ve doktora bakarken içgüdüsel olarak Matthew'nun elini tuttu. Doktor sessizce içeri girdi. Gözlerinde ve ağzında yorgunluğun izlerini taşıyan, şaşırtıcı derecede genç bir adamdı. Cilalı abonoz rengindeki cildi, katlanmış siyah ipek gibi görünüyordu. "Mr. Lassiter," dedi. Belirgin yorgunluğuna karşın, sesi akşam yağmuru kadar müzikaldi. "Evet, başsağlığı için hazırlıklı," Matthew ayağa kalktı. "Ben Dr. Farsh. Amcanız ameliyatı atlattı. Lütfen oturun." "Atlattı demekle ne kastediyorsunuz?" "Ameliyat sonu hayatta kaldı." Farsh sehpanın kenarına oturdu. Matthew'nun yerleşmesini bekledi. "Durumu kritik. Biliyorsunuz çok miktarda kan kaybetmiş. 3 litreden fazla. Eğer bir damla daha fazlasını kaybetmiş olsaydı, eğer onu buraya getirmeniz 10 dakika daha gecikseydi, hiç şansımız olmayacaktı. Buna karşın kalbi çok güçlü. İyimseriz." Umut çok acı vericiydi. Matthew sadece başını salladı. "Bana yaşayacağını mı söylüyorsunuz? Her saat şansı artıyor. Peki bu şans?" Farsh karşısındaki adamı tartmak için bir an durdu. Bazılarına iyi davranmak huzur vermezdi. "Olasılıkla geceyi atlatmak için %60 şansı var. Eğer atlatırsa bunu yeniden değerlendireceğim. İleri düzeyde tedavi gerekli olacak elbette, daha güçlü olduğu zaman. Bunun zamanı geldiğinde size organlarını kaybeden hastaları tedavi etmekle ünlenmiş bazı uzmanları tavsiye edebilirim." Marla, "Kendinde mi?" diye yavaşça sordu. "Hayır, bir süre kendine gelmesi için bekleyeceğiz. Sonra yoğun bakım servisini alacağız. Birkaç saat kendisine gelmesini beklemiyorum. Hemşire masasına size ulaşabileceğimiz bir numara bırakmanızı tavsiye ederim. Eğer bir değişiklik olursa sizinle temas kurarız." "Ben kalıyorum," dedi Matthew hemen. "Onu görmek istiyorum." "Yoğun bakım servisine alınır alınmaz onu görebileceksiniz. Ancak çok kısa bir süre için." "Bir otele gideceğiz." Ray kalktı, bir elini Matthew'nun omzuna koydu. "Burada nöbetleşe kalırız." "Ben ayrılmıyorum." "Matthew," Ray elini hafifçe sıktı. "Bir ekip gibi çalışmamız gerek." Kızına bir göz attı, onun gözlerini okudu. "Marla ve ben kendimize bir oda bulup gerekli düzenlemeleri yapacağız. Birkaç saat içinde gelip seninle Tate'den nöbeti alırız." Yataktaki hareketsiz şekilden o kadar çok tüp sarkıyordu ki, cihazlar bipliyor, vızıldıyordu. Matthew ince perdenin arkasında hemşirelerin hafif mırıltılarını, işlerini yaparken çıkardıkları canlı ayak seslerini duyabiliyordu. Dar ve karanlık odada, o, Buck'la yalnızdı. Kendini çarşafa, onun o garip yatış şekline bakmak için zorladı. Buna alışması gerektiğini düşündü. İkisi de buna alışmak zorundaydı. Eğer Buck yaşarsa. Hiç canlı gibi görünmüyordu. Yüzü solgun, bedeni yatakta alışmadığı kadar muntazam görünüyordu. Buck deli yatan biriydi diye anımsadı Matthew. Çarşaflara dolanan, tekme atan biriydi. Duvarlardaki boyayı dökecek kadar vahşi horlayan biri. Ancak şimdi tabutta yatar gibi hareketsiz ve sessizdi. Matthew, geniş, çiziklerle dolu elini eline aldı. Buck kendine gelse, ikisini de utandıracağını bildiği bir davranıştı bu. Onu tuttu, kendisininki kadar iyi tanıdığını düşündüğü yüzünü inceledi. Hiç Buck'ın kaşlarının ne kadar gür olduğunu fark etmiş miydi? Veya ne kadar grileşmiş olduğunu? Hem gözlerinin çevresindeki çizgiler ne zaman böyle kesişmeye başlamıştı? Şu yumurta biçimindeki kafatasındaki alnının böylesine düzgün olması garip değil miydi? Tıpkı bir kızınki gibi. "Tanrım," diye düşündü Matthew ve gözlerini sıkıca kapadı. Bacağı yok olmuştu. İçindeki panikten kurtulmaya çalışarak eğildi. Buck'ın nefes alışıyla az da olsa rahatlamıştı. Bunu yapmak aptalca bir şeydi, kahrolası. O şekilde Önüme geçerek bir hata işledin. Belki o köpek balığı ile güreşmeyi düşündün ancak sanırım eskiden olduğun kadar hızlı değilsin. Şimdi olasılıkla sana borçlu olduğumu düşünüyorsundur. Pekala, karşılığını almak için yaşamak zorundasın. Avucunu sıktı. Beni duyuyor musun bak? Yaşamak zorundasın, bunu düşün. Beni saf dışı bıraktın. Sen kaybettin. Artık ben ve Beamon'lar her şeyden önce senin Margaret'teki payını ayıracağız. Senin ilk büyük vurgunun. Bak ve bu durumdan kurtulamazsan tek kuruş bile harcayamayacaksın. Bir hemşire perdeyi araladı. Bunu yaparak vaktin dolduğunu kibar bir şekilde anımsatıyordu. Eğer bu ünün ve her zaman istediğin servetin keyfini çıkaramazsan, gerçekten yazık olur bak, bunu aklından çıkarma. Beni dışarı atıyorlar ama döneceğim. Koridorda Tate, sinirden olduğu kadar uyanık kalma ihtiyacından volta atıyordu. Matthew'nun kapıdan çıktığını gördüğü an telaşla onun yanına gitti. Hiç uyandı mı? Hayır. Onun elini tutan Tate kendi korkularıyla boğuşuyordu. Doktor uyanmayacağını söyledi. Sanırım hepimiz aksini ümit ediyorduk. Annem ve babam şimdi nöbeti devralacak. Matthew başını iki yana sallamaya başlayınca, genç kız sabırsızlıkla onun parmaklarını sıktı. Matthew, beni dinle. Hepimiz bunun bir parçasıyız ve sanırım hepimize ihtiyacı olacak. Onun için şimdiden başlasak iyi olur. Sen ve ben otele gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz ve birkaç saat uyuyacağız. Konuşurken onu koridordan aşağı çekiştiriyordu. Anne babasına rahatlatıcı bir şekilde gülümseyerek Matthew'yu asansörlere doğru yöneltti. Hepimiz birbirimize destek olacağız Matthew, işler böyle yürür. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bunu yapıyorsun dedi nazikçe. Kısa sürede döneceğiz. Sadece biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Aynı şekilde benim de. Matthew o zaman ona baktı. Teni o kadar solgundu ki, elini uzatsa öteki tarafa geçirebilecekmiş gibi görünüyordu. Yorgunluğun izleri gözlerine yansımıştı. Onun durumunu hiç düşünmediğini fark etti. Onun kendi desteğine ihtiyaç duyabileceğini bile aklına getirmemişti. Uykuya ihtiyacım var. Birkaç saat iyi olur. Onun elini tutmaya devam ederek asansöre girdi. Lobiye inen düğmeye bastı. Sonra geri döneceğiz. Kendine gelene kadar bakın yanında oturabilirsin. Evet, Matthew boş boş küçülen numaralara bakıyordu. Kendine gelene kadar. Dışarıda rüzgar yağmuru savuruyor, palmiye yaprakları arasında sürüklüyordu. Taksi dar, terk edilmiş sokaklar boyunca hoplayıp zıplıyor, lastikleri gölcüklerdeki suları fışkırtıyordu. Bu sanki bir başkasının rüyasında araba kullanmak gibiydi. Karanlık, farların ışığında kayıp giden tanımadık binalar. Sileceklerin ön camda çıkardığı monoton ses. Tate arabadan inerken Matthew cüzdanından karayip paralarını çıkardı. Saniyeler içinde yağmur saçlarını başına yapıştırmıştı. Babam o da anahtarlarını verdi diye başladı. Ritz değil. Hasır koltuklar ve iri yapraklı bitkilerle dolu küçük lobiye girerlerken yeniden gülümsemeye çalıştı. Ama hastaneye yakın. İkinci kattayız. Tate sinirlice anahtarları elinde şıngırdatırken merdivenlere yöneldiler. Bu senin odan. Babam bizim hemen yandaki odada olduğumuzu söyledi. Anahtarlara baktı, numarayı inceledi. Matthew, seninle birlikte kalabilir miyim? Yalnız başıma kalmak istemiyorum. Bakışını ona çevirdi. Bunun aptalca olduğunu biliyorum ancak. Tamam, hadi gel. Anahtarı ondan aldı, kapıyı açtı. İçeride parlak turuncu ve kırmızı bir örtüyle örtülmüş bir yatak, küçük bir komodin vardı. Lambanın şapkası eğriydi. Marla onun için tekneden bir takım getirmiş ve düzenli bir şekilde yatağın ayak ucuna koymuştu. Matthew lambayı yaktı. Eğri şapkası ışığı sarartmıştı. Yağmur camları öfkeli darbelerle dövüyordu. Pek bir şey değil diye mırıldandı Tate. Huzursuzlanarak abajuru düzeltmek için uzandı. Sanki bu ufak hareketi odayı daha az yaslı gösterecekti. Alışık olduğun gibi değil sanırım. Matthew bitişikteki banyoya gitti ve paspas büyüklüğünde ince bir havluyla döndü. Saçlarını kurula. Teşekkürler. Uykuya ihtiyacın olduğunu biliyorum. Belki seni yalnız bırakmalıyım. Yatağın kenarına oturan Matthew dikkatini ayakkabılarını çıkartmaya vermişti. Eğer istersen burada uyuyabilirsin. Korkma, bir şey olmayacak. Korkmuyorum. Korkmalısın aslında. İçini çekerek ayağa kalktı ve havluyu elinden alıp acele acele onun saçlarını kendisi kuruladı. Ama buna zorunlu değilsin. Ayakkabılarını çıkart ve uzan. Sen de benimle birlikte mi yatacaksın? Tate oturup ayakkabılarının bağcıklarıyla uğraşırken Matthew ona baktı. Ona sahip olabileceğini biliyordu. Bir dokunuş, bir kelime. Kendisinin de onun da içindeki tüm sıkıntıyı azaltabilirdi. Tate yumuşak, arzulu ve tatlı olacaktı ve o kendinden nefret edecekti. Hiçbir şey söylemeden yatak örtüsünü açtı, çarşafın üzerine uzandı, elini ona uzattı. Hiç duraksamadan Tate onun yanına yattı. Bedenini onunkine yaslayarak kıvrıldı, başını omzuna koydu. Tate avucunu göğsüne dayayınca, Matthew'un içindeki azıcık ihtiyaç kırıntısı da yok olmuş, duyguları belli belirsiz bir acıya dönüşmüştü. Yüzünü onun yağmur kokulu saçlarına çevirdi ve içinde şaşırtıcı bir huzur ve acı karışımı hissetti. Tate güven içinde gözlerini kapadı ve büyük bir inançla, "Her şey düzelecek, düzeleceğini biliyorum. Seni seviyorum Matthew," dedi. Bir çocuk kadar kolay uykuya daldı. Matthew yağmuru dinledi ve şafağın sökmesini bekledi. Köpek balığı ısırmaya hazır dişleri ve kan arzusu ile silahlanmış kaygan bir kurşun gibi sudan fırladı. Su kırmızıydı ve kaynıyordu. Kaçmak için çabaladıkça genzine kaçıyordu. Tate haykırıyor, bulamadığı hava için çırpınıyordu. O çeneler açıldı, bir in kadar genişledi. Sonra üzerine tarif edilmesi çok zor bir acıyla kapandı. Gırtlağında kalan bir çığlıkla uyandı. Top gibi büzülerek bu karabasandan kurtulmaya çabaladı. Matthew'un odasındayım diye anımsattı kendine. Güvendeydi. O da güvendeydi. Ama Tate yalnızdı. Başını kaldırarak bulanık güneş ışığının pencereden içeri süzüldüğünü gördü. İlk önce Matthew'un bakın ölmüş olduğunu öğrenip onsuz hastaneye gittiğini düşünerek paniğe kapıldı. Sonra yağmur sesi sandığı şeyin duş sesi olduğunu fark etti. Fırtına dinmişti ve de Matthew oradaydı. Nefesini koyuverdi. Karmakarışık olmuş saçlarını çekiştirdi. Karabasını gördüğü anda onun kendisiyle birlikte olmadığına şükredebilirdi. Şimdiden o kadar fazla yük taşıyor ki diye düşündü. Bunu daha da ağırlaştıramazdı. Cesur ve güçlü olmalıydı. Ve ona istediği her türlü desteği vermeliydi. Banyo kapısı açıldığında Tate'in yüzünde gülümseme hazırdı. Endişelerine karşın onun duştan hala nemli çıplak göğsüyle itinasızca düğmelenmiş blücinli görüntüsü kalbini birden hızlandırdı. Uyanmışsın. Matthew baş parmaklarını ceplerine taktı ve yatağın ortasında kollarını dizlerine dolamış oturan genç kızın nasıl göründüğünü düşünmemeye çalıştı. Belki biraz daha uyursun sandım. Uyandım, iyiyim. Aniden utangaç bir şekilde dudaklarını ıslattı. Yağmur durmuş. Fark ettim. Tıpkı onun gözlerinin ne kadar yumuşamış, irileşmiş ve uyanık olduğunu fark ettiği gibi. Yeniden hastaneye yollanacağım. Hastaneye birlikte gideceğiz diye düzeltti. Gidip duş alacağım ve değişeceğim. Anahtarını alarak hemen yataktan indi. Annem yanında bir kahvehane olduğunu söyledi. 10 dakika içinde seninle orada buluşuruz. Tate, o kapıda durunca durakladı, geri döndü. Ne söyleyebilirdi? Nasıl söyleyebilirdi? Yok bir şey, 10 dakika. Yarım saat sonra hastaneye dönmüşlerdi. Ray ve Marla ikisi birden, nöbet tuttukları yoğun bakım ünitesinin önündeki sıradan kalktılar. Matthew onların perişan göründüğünü düşündü. Şartlar ne olursa olsun, Bim onların daima çok bakımlı olmaları onu hep etkilemişti. Şimdi ise giysileri buruşmuştu. Ray'in yüzü bir gecelik sakalla gölgelenmişti. Tüm bu haftalar boyunca birlikte çalışmışlardı. Ray'i hiç tıraşsız görmemişti. Anlayamadığı bir nedenle yalnızca bu küçük gerçeğe odaklanmıştı. Ray tıraş olmamıştı. Bize fazla bir şey anlatmıyorlar diye Ray başladı. Yalnızca onun rahat bir gece geçirdiğini söylediler. Her saat başı birkaç dakika için içeri girmemize izin verdiler. Marla Matthew'un elini tuttu, sıktı. Biraz dinlendin mi canım? Evet, Matthew boğazını temizledi. Marla saçını taramamış diye düşündü aptalca. Ray tıraş olmamış. Marla saçını taramamış. Her ikinize de ne kadar teşekkür, bize hakaret etme. Marla sesini kasten bir azarla süslemişti. Matthew Lassiter, bu kibar tonu bu kibar cümleyle birlikte yabancılara karşı kullan. Seni seven dostlarına karşı değil. Bundan önce aynı anda kendisini hem suçlayan hem de dokunaklı olabilen bir başkasını tanımamıştı. Demek istediğim burada olmanızdan hoşnut olduğumdu. Sanırım rengi daha iyi. Ray bir kolunu karısına doladı. Onu çabucak, sevgiyle kucakladı. Sence de öyle değil mi Marla? Evet katılıyorum. ve hemşire Doktor Farj'ın kısa bir süre sonra Buck'la ilgileneceğini söyledi. Tate, Matthew ile ben devir alıyoruz artık. İkinizin gidip kahvaltı etmenizi ve biraz daha uyumanızı istiyorum, dedi. Ray kızının yüzünü inceledi. Onun formda olduğuna karar verdi ve başıyla onayladı. Kesinlikle öyle yapacağız. Eğer bir değişiklik olursa oteli arayın. Aksi halde ikindiye doğru döneriz. Yalnız kaldıklarında Tate, Matthew'nun elini tuttu. Hadi, gidip onu görelim. Belki rengi biraz daha iyi diye düşündü Matthew, amcasının yatağı başına geldikten birkaç dakika sonra. Buck'ın yüzü hala solgundu. Ancak o korkunç gri renk kaybolmuştu. Şansı her saat artıyor diye hatırlattı Tate ve elini Buck'ın elinin üzerine koydu. Ameliyatı atlattı. Matthew, geceyi de atlattı. Umudun loş pırıltısı umutsuzluktan daha acıydı. Dayanıklıdır. Şuradaki yara izine bak. Matthew parmak ucuyla Buck'ın sağ kolundaki kapanmış bir yara izini gösterdi. Barracuda, Yucatan'da. Ben hava pompasını çalıştırıyordum ve Buck'la balık döküntü buluntu içinde çarpıştılar. Gitti ve dikiş attırdı. Bir saat içinde yeniden sudaydı. Kalçasında muazzam bir... Matthew! Tate'in sesi titrekti. Matthew! Elimi sıktı. Ne? Elimi sıktı bak. Parmaklarına bak. Buck'ın parmakları Tate'inkiler üzerine kapanmış, hafifçe kıvrılmıştı. Amcasının yüzüne bakan Matthew ürperdi, sonra sıcak bastı. Buck'ın göz kapakları titredi. Sanırım kendine geliyor. Buck'ın elini cevap olarak sıkarken, Tate'in gözünden bir damla yaş düştü. Onunla konuş Matthew. Buck, kalbi göğsünün içinde yerinden oynarken Matthew daha yakına eğildi. Hadi bak, beni duyduğunu biliyorum. Kendi kendime konuşarak vaktimi boşa harcamaya niyetim yok. Buck'ın göz kapakları tekrar kıpırdadı. Bok. Bok. Tate sessizce ağlamaya başladı. Bunu duydun mu Matthew, bok dedi. Der. Boğazı yanarken Matthew Buck'ın elini yakaladı. Hadi bok herif uyan. Ben uyanığım tanrım. Buck gözlerini açtı. Bulanık şekiller gördü. Şekiller yüzüyor ve titriyordu. Yüzüyor gibiydi, bunu hiç de kötü bulmadı. Görüşü Matthew'un yüzünü seçecek kadar açılmıştı kendine göre. Lanet olası, öldüğümü düşündün değil mi? İkimiz de öyle düşündük. Seni yakalamadı değil mi? Kelimeleri dillendirmeye çalışırken, Buck'ın sesi peltekleşiyordu. O serseri seni yakalamadı. Hayır. Suçluluk Matthew'un üstüne soğuk, bilenmiş çelik bir bıçak gibi indi. Hayır, beni yakalamadı. Yaklaşık 3,5 metreydi dedi. Buck'ın bilmek isteyeceğini anlayarak. Onu öldürdük. Tate ve ben. Artık balık yeme oldu o. Güzel. Buck tekrar gözlerini kapadı. Köpek balıklarından ölesiye nefret ediyorum. Gidip hemşireye haber vereyim dedi Tate fısıltıyla. Onlardan ölesiye nefret ediyorum diye tekrarladı Buck. Çirkin canavarlar. Olasılıkla serseri bir balıktı ancak sopa ve elektrikli değnekler almayı ihmal etme. Gözlerini tekrar açtı. Yavaş yavaş cihazlar ve tüpler belirginleşti, alnı kırıştı. Teknede değilim. Matthew'un yüreği ağzına geldi. Hayır, hastanedesin. Hastanelerden nefret ederim. Kahrolası doktorlar. Oğlum, benim hastanelerden nefret ettiğimi biliyorsun. Biliyorum. Matthew dikkatini Buck'ın gözlerinde gördüğü paniği yatıştırmaya verdi. Kendi tepkileriyle daha sonra uğraşacaktı. Seni getirmek zorundaydık Buck. Balık seni yaraladı. Birkaç sıyrık. Matthew Buck'ın anımsamaya başladığı anı görebiliyordu. Rahat ol Buck, rahat ol. Beni yakalamıştı. Duyguları hızla geri geliyordu. Haşarı çocukların sokak kavgalarındaki gibi birbirine karışıyordu. Korku, acı, dehşet ve hepsini galebe çalan, kayarak yaklaşan korkunç olay. Dehşeti anımsıyordu. Savrulmanın ve parçalanmanın çaresizliğini, kendi kanında boğulmanın, onun tarafından kör edilmenin çaresizliğini. Soğuk bir zevkle beyaza dönüşen o siyah, nefret dolu gözlerini içine bakarkenki son berrak anı. Orospu çocuğu beni yakaladı. Oturmak için Matthew ile boğuşurken Buck'ın sesi yükseldi. Ne kadar kötü, beni ne kadar kötü yakaladı oğlum. Sakin ol, sakin olmak zorundasın. Ellerine hakim olmak için çabalayarak Matthew Buck'ı yatağa çiviledi. Acınacak kadar kolay olmuştu. Eğer böyle davranırsan seni yeniden bayıltırlar. Söyle bana! Gözlerinden panik fışkırarak Matthew'un gömleğinin bir ucunu yakaladı. Kavrayışı o kadar güçsüzdü ki Matthew bir silkinişte bundan kurtulabilirdi ama buna cesaret edemedi. O canavar bana ne yaptı söyleyeceksin. Aralarında geçen bunca şey arasında hiç yalan olmamıştı. Matthew, bakın ellerini elleri arasına aldı. Dürüstçe gözlerinin içine baktı. Senin bacağını aldı bak. Kahrolası, bacağını aldı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 118. Devamı 14. ayrımda.